Ayrım 10.
Galip Bey yardım edecek bize. Kızımızı alacak, oğluna borçlu olacağız. Büyüttün. Keşke kıvırabilseler. Bugün sokağa atsan kimse almaz senin yatmış tütünleri. Kalkma anını kollar gibi dereden tepeden konuşmalara geçirmişti gene. Bize izin. Hamdi Hoca davranmıştı. İyiydik ya hocam. Abe sana doyulur mu? Otururuz sabaha dek. Gülüşmelerle kalkıldı. Biraz da sallanarak koridorda kapıya doğru yürünüp sevgi sözleri, iyi dileklerle uğurlandı konuklar. Kapı kapanınca ev boşalmış gibi sessizliğe gömülmüştü. Eşref Bey banyoya geçti. Mükerrem Hanım Necla'nın odasına girdi kapısını yavaşça açarak. Sağına dönmüş derin solumalarla sessizce uyuyordu Necla. İyilik uykuyla gelir demişti doktor. İyi artık, sürekli uyuyor. Hanife sütünü koymuş komodinin üstüne. Bu gece de içse. Parmaklarının ucuna basarak çıktı odadan. Tuvalete uğradı. Çabucak dişlerini fırçalayıp çıktı. Hamdi Hoca babacandı bu gece. Her vakit babacandır. Erkek değil mi canavar olur birden. Bulgar mulgar dizinde iki... Ne kötü düşündün Galip içinde. Oysa odaya girince Eşref Bey çakır keyif gülüyordu soyunurken. Bizim iki damat adayı bıraksak birbirlerini boğazlarlar dedi. Kızımız yüzünden bizim eve kadar geldi Alman-Rus savaşı. Bir kahkaha attı. Ses çıkarmadı Mükerrem Hanım, pek anlamamıştı da dediğini. Gidecek ya, neşesi yerine geldi. Marşa da başlar şimdi. Ankara'nın taşına bak. Hay Ankara'nın taşı başınıza. Allah korusun, tövbe. Marşa filan başlamadı Eşref Bey. Pijamanın altını yatağa bırakıp Mükerrem Hanım'a baktı. Ateşini söndürecek. Nasıl isteksizdi oysa. Kısa paçalı patiska donun belindeki lastik büzgüler bile sinirini bozuyordu. Başı, gerdanı, alkol ağırlığıyla öne kaymış Eşref Bey'in gecenin sessizliğindeki loş odada belli belirsiz solumaları, sarkık, yumuşak göbeğini kaplayan krem rengi yün fanilayı kımıl kımıl bir garip hayvan derisine döndürüyordu. Biraz konuşsaydık seninle. Eşref Bey uzanıp aynı alaylı gülümsemeyle sımsıkı tutmuştu kalçalarından. Pelteye çalan bir dille konuşuyoruz ya işte dedi. Yılların alışkanlığıyla yardımcı olmaya başladı kocasına. O kımıl kımıl yün fanilayı sıyırmasına bile. Uzandığı gıcırtılı, yaylı karyolada, Eşref Bey'in altında, alkollü sarımsak kokularının bulantıları içinde her yanı mıncıklanırken, Çerkez tavuğuna sarımsak koymasam mı bir daha, neye benzer? Üşüşen binbir duygudan, düşünceden kurtulamamıştı bir türlü. Hamdi Hoca iki Bulgarı dizinde, erkek değil mi? Necla Turgut'tan, peki bu Galip Bey sarışın ne güzel konuşuyor. Darı müvekkili şimdi bizim sınıftan. Profesör Frank yarın kaçta demişti? Halil şaşkındı. Parti arama çabasında karşılaştığı kişiler, bu kişilerden edindiği birbirini tutmayan, her bir ötekini suçlayıp çürütmeye yönelik savlar, gün günden artırıyordu şaşkınlığını. Eğriyle doğruyu ayırmak, içinden kolay çıkılır şey değildi. Şefik Hüsnü'den Nazım'a, Doktor Hikmet'ten Reşat Fuat'a, kimi sorsan övgüler düzüp göklere çıkaranlar da vardı, en ağır suçlamalarla saldırıp sövgülere kalkanlardı. Sıraladıkları nedenleri çürütmek için bir şeyler bilmek gerekirdi. Gel de öğren. Kimden öğreneceksin o doğru şeyleri? Konuşup tartıştığı kişilerden ayrılınca utanma duygusuyla tedirgin dolanıp duruyordu kimi günler. Söylenenleri doğru bulmuş, olumsuz bir sürü sert yargıya tutamayıp o da katılmış, atıp tutmuştu kimilerini birileriyle. Devrimci eyleme en büyük kötülüğü zırt pırt bildiri dağıtmaya kalkışanlar etmiştir bu ülkede. Ardından gümbürt tutuklamalar. Polise çalıştılar bilir bilmez. Yıktılar, çökerttiler bizi. Bunlar korkakların savı. Bildiri dağıtacak yürek bile yok onlarda. Eylem kaçağı herifler. Polis korkusundan tek adım atamaz namussuzlar. Onu bunu çürütüp korkaklıklarını örtbas etmeye çalışırlar ancak. Şefik Hüsnü Bayrak. Tek tanınan odur dışarılarda. Kominternin adamı. Yıllarca Dimitrov, Kolarov'la çalışmış adam. Başında o var doğru çizginin. Doğru çizgiymiş. Bakmayın attıklarına. Şefik Hüsnü Kominternden kovuldu. Yıllarca Nazım'a bile polis dedi bu herifler. Nazım büyük ozanmış. Komünist olarak beş para etmez. Parti çizgisinden sapmış biri. Türkiye proletaryasının devrimci kavgasında bir kişi var. O da Doktor Hikmet. Tek satır ifade vermemiş poliste. Kaburga kemiklerini kırmışlar işkencede. Ağzından bir sözcük çıkmamış. Delinin biri oğlum Doktor Hikmet. Megaloman. Disipline girmez. İpe sapa gelmez. Bir sürü sav atar Türkiye üstüne. İçeride artık. Şimdi Reşat Fuat var. Başkadır Reşat Fuat. Görünende bir oydu ortalarda. Bayer'de çalışıyormuş. Peki nasıl çalıştırırlar orada? Reşat gibi biri Gestapo uyuyor mu? Reşat'ı pek tanımıyorlar demek. Açığa çıkıp yayın mayın yapmadı. Peki yeni edebiyat? Orada görünen Suat Derviş. Kocasını kim olduğunu bilmezler mi Suat Derviş'in? Değişik adla da olsa o da yazıyor. Ali Rıza Çelik diye. Kaç kişi biliyor onu? Kurttur Reşat. Gizli partiyle TKP ile bağı mağı yok Reşat'ın. Bakma kendini öyle satıyor. Dergicilik onun işi karısıyla. Peki parti nerede? Kimi ya da kimleri gidip bulacaksın partidendi mi? Yıllar önce Kerim Sadi TKP'yi yatsıyan yöneticilerini küçümseyen bir konuşma yapmış derler Sultanahmet cezaevinde. Ne partisi? Hani nerede parti demiş alaylı biçimde. Dramalı genç bir tütün işçisi fırlayıp karşısına dikilmiş eliyle göğsüne vurarak ''Abe benim parti'' demiş. ''Ne sorup durursun partiyi? Na karşındayım işte.'' Bu duygulandırıcı davranışı bölüşmeyenlerin sayısı pek küçümsenecek ölçüde değildi. Komünist ayakkabı işçilerinin içinde kendine göre saygın yeri olan İzmirli Efe Selahattin tipik bir örnek sayılırdı bunlara. Mağazalara kadın ayakkabıları üreten ünlü bir ayakkabı ustasıydı Selahattin. Poliste pek iyi sınav vermediği söylenirdi tutuklamalarda. Akşam oldu mu tezgahın üstüne peynir, zeytin, pastırma, helva, yanına bir şişe rakı, işçileriyle koyu bir söyleşi başlar. En sevdikleri de Nazım'dan şiir okumak. İstanbul'a ilk geldiği günler Halil de çok akşamlar geçirmişti o keyifli tezgah başında. Efe Selahattin başını büyüten gür kara saçları, çizgili alnı, en sert bir konuşmayı sürdürürken bile hemen gülümsemeye geçiveren koyu kestane gözleriyle acımayla karışık bir sevgi uyandırırdı Halil'de. Parti yöneticilerine sövüp sayardı biraz fazla kaçırdığımı. Başta Reşat'a. İşçi sınıfının partisi sözleri edildi mi de bakarsın en içten, en yürekten bağlılık sözlerine girişmiş. Sınavdan başarısız geçse de emekçinin iç tepisi böyle oluyor demek. Ya Aydın'ın? Lütfiye işçiyle kavga çıktı çıkacak kaç kez tartışmışlardı Tanrı bilir. Ver yansın etmediği yoktu onun da. Doktor Hikmet'ten nefret ediyordu. Yeni edebiyatın ilk çıktığı günler Hikmet gitti, şimdi de bu herif geldi başımıza diye tutturmuştu Reşat için. Saldırılarını ideolojik kılıflarda bulup buluştururdu çoğu kez. Babali, Küllük Kahvesi, Cennet Bahçesi, Adliye Kıraathanesi, yazar, çizer, sanatçılar arasında dolaşan, sevilen, aranan, tatlı, kavgacı kişiliğiyle dinolardan Sait Faik'e, dinomadan Nail V'ye tanımadığı, zaman zaman takışmadığı da yoktu hemendi. Halil'e Basri tanıtmıştı Lütfi'yi. Küllük'te Lütfi ile karşılaştıkları gün tanışıp söyleştikleri süre Basri'nin yüzündeki alaylı güleşlik Halil'in gözünden kaçmamıştı. Alayları, taşlamaları, benzetmeleri, el kol, yüz göz devinimleriyle birinci türden bir gösteri ustasıydı Lütfi. Geniş alnının üstünde seyrelmeye başlayan saçlarıyla başını kamburumsu omuzlarının gerisine atmış, sağ eli yeleğinin cebinde giz verecekmiş gibi karşısındakine doğru yavaş eğilip gülücüklü gözlerini alaylı bir kuşkuyla sağa sola kaydırırken, sıradan bir dedikoduyu anlatıvermesi ilk bakışta sevimlilikten öte bir çekicilik veriyordu kişiliğine. Kahveden çıktıklarında Halil'in duyduğu aşırı yakınlığa gülmüş, sevimlidir demişti Basri. Şimdi bizim ardımızdan da başlamıştır aynı sevimlilikle. Kimdirler, nedirler, öyle gelip giderler. Vallahi bunları bilmem yani. Lütfi'nin el kol devinimleri kuşkulu konuşma biçimiyle pek de güzel benzeterek söylüyordu. Böylesi kuruntulu, ürkek bir tip çizmesinin eski nedenleri vardı. Birinci şubede polisin işkencesini görüp bildiği halde mahkemede olayın tanıklığını yapmaktan korkmuş, görmedim, duymadım deyip çıkmıştı Lütfi. Doktor Hikmet'e düşmanlığı ezikliğinden geliyordu Basri'ye göre. Tanık gösteren oydu Lütfi'yi. Basri ne derse desin tatlı olandır Lütfi. Yararlı çok yanları var. Epey dedikodu birikmiştir. Turgut'la bir uğrasak bugünlerde. Bu akşam gideriz belki de. Erken gelirim diyordu ya, belli mi olur? O kız iyileşmiş, taşınıp duruyordur gene. Sonu da bu aptala yamayacaklar o karıyı. Fakülteyi bitirip paşa paşa diplomasını da aldı mı kapılarlar bir okula. Bir de düğün, yok artık. Turgut o kadar da. O kadarı bu kadarı yok. Her şey olabilir. Niye olmasın? Karı kız uğruna gevşeyecek adam mı Turgut? Şöyle böyle ama sağlam oğlandır. Hava da güzeldi ama kara mı döndürecek ne? Yağsın aman yağsın. Hitler'in anasının amına yağıyor bu kar. Bağıra çağıra kıçını yırttı kuduz köpek. Ama Leningrad'da düşmedi, Moskova'da. Artık da düşmez. Birkaç ay daha geçsin, Hitler Almanyası kendi cinayetlerinin yükü altında ezilecektir dedi Stalin. Şimdi savaş Amerika'da girdi. Bir Pearl Harbor baskını bütün dengeleri alt üst etti. Artık bir yıl sürmez bile faşistlerin yenilgisi. Güvende olmaz bu namussuzlara ya, ağırdan alırlar bakarsın. Sovyetler ezilsin diye yemeyecekleri yok. Roosevelt ileri adam. Churchill gibi değil ne de olsa. Onların ilerisinin de gerisinin de ilerisi gerisi İngiliz emperyalizmi ile Amerikan emperyalizmi. Diyalektik düşünsene. Sırası mı şimdi bunların? Aptallığı bırak. Faşizme karşı demokrasi savaşı bu. İnsanlık bir dönüm noktasında. Faşizm bir kazansa kazanamaz ya, sözün gelişi bir kazansa insanlık mı kalır ki? Kazanamaz onun içinde. Her şeyde ateş pahası be. Pazardan elma mı alsam? En ucuz o gene. Birden nasıl fırladı her şey? Et 70 kuruş, daha da çıkacak diyorlar. Bu soygunda 100'e 150'ye de çıkar. Vay fakir fukaraya. Gözlerini açsın onlar da. Ne güzel şu Beşiktaş pazarı. Aksaray pazarı da çok güzeldir. Bütün pazarlar güzel. İnsanlar cıvıl cıvıl gezinir, aranıp dururlar. Meyvesi, sebzesi renk renk. Hele Anadolu pazarları, yağ kaplarının, yoğurt çömleklerinin, yumurta sepetlerinin ayakları bağlı tavukların, horozların başında bekleyen saftirik görünümlü anasının gözü köylüler, alacalı peştemeller içinde köylü kadınları. Sıyrık Fadime'yi diyorsun sen, gülümsedi. Pazara gelirdi Sıyrık Fadime. 1 lira verip birkaç arkadaş tarlalara, bir kulübeye götürürlerdi. Otların, samanların üstünde. Gülünecek şey mi bu? Ne pisti. Kara kaşlı, dolgun kalçalı. Adamın gözüne gözüne bakar. Kocası eşkıyaymış, vurmuşlar. Para mara da almazdı kiminden. Ben daha bizim oğlanlar uyup giderken biliyordum yapamayacağımı. Yapamadım da. Kamil tutturduğu dille gidelim diye. Bakkallık yapıyor şimdi. Çok soğuktu, ondan yapamadım belki. Sivas'ın soğuğu, karanlık, buz gibi saman yığını. Nedir bu boktan kafam ikide bir? Vali Bey'in emriyle koca karının yoğurdunu nasıl yok fiyata sattılardı pazarda, onu düşünsene. Düşünecek o kadar çok şey var ki. Saat daha 5 olmadı, karardı hava. Yağmur inmeden elma, ekmek alayım bir de. Karneleri bıraktı oğlan. Kıza gidecekti demek. Orada francala yer pezevenk. Paralar da suyunu çekti gene. Ne yapacağız bakalım? Turgut'un da kesildi gibi. Teyzem pek kolay vermiyor artık. Abime yazsam, o da 4 çocukla. Beşiktaş'ın bu köy içi İstanbul değil sanki. Anadolu. Bir de limon alayım. İşte geldi yağmurda. Ara sokaklardan koşturarak eve vardığında başlayan ahmak ıslatan altında iyice ıslanmıştı. Çıkıp bir çay koyayım. Bakarsın erkenden gelir Turgut da. Aslında ne iyi oğlandır şu. Fakülteyi bitirir. Bitirsin bakalım. Çabucak çıktı merdivenleri. Kimseler yok gibi sessizdi bütün ev. Kim olacak bu saatte? Çoğu işte oturanların. Koca karı torunlarıyla 40'lar eline gittiydi. Dönmedi daha. Oradaki büyücülüğünü bitirememiştir cadı. Süheylacık sinemaya kaçmıştır. Gece gene dayak faslı başlar. Son basamakları çıkıp anahtarı uzatırken bir tıkırtı ile duraladı. Gelmiş Turgut. Kola basıp iteledi. Açılmadı kapı. İçeriden sürgülenmiş. Yavaşça vurdu kapıya. Turgut! Yanıt gelmedi. Fısıl fısıl sesler vardı içeride. Ürktü birden. Nedenini bilmediği bir kaçma isteği belirmişti içinde. Polis. Turgut'un titrek, kısık sesiyle toparlandı. Biraz sonra gel diyordu. İşim var. İşin mi var? Tam kavrayamamıştı ki daha dikelmiş bir sesle yarım saat sonra gel diyordu Turgut. Anlamıştı şimdi. Ne anladın? Kese kağıdıyla ekmeği kapının dibine bırakıp döndü. Merdivenleri ağır ağır inmeye başladı. Gittikçe artan bir kızgınlık yayılıyordu içine. O kızı getirdi eve. Ulan ne herif bu be? İçinden gülmek geldi bu kez de. Omuzlayıp açacaksın kapıyı. Yorganı başına çeken o kız da bu, gözlerini ürküyle açmışlar. Sokağa çıktığında yağmur daha da artmıştı. Hüseyin abinin oraya oturayım. Kız evden çıkarken de görürüm. Ortaköy yolu üstündeki iş yerinde biriyle pazarlıktaydı Hüseyin usta. Adamın elindeki gazeteye sarılı eskileri alıp bir kıyıya bıraktıktan sonra işine daldı. Az konuşur. Ayakkabıcı Osman uğramış sabah. Onları sormuş. Herkes birbirini soruyor bugünlerde. Herkes bir şeyler bekliyordu ondan. Sürgün listeleri yapıyormuş polis. Bizi sürecek değiller ya. Turgut'u da beni de pek bilmezler daha. Öyle san. Bilseler de bize gelinceye dek. Osman bugünlerde askere mi gidiyormuş ne? Çarşı kapıda handa çalışıyormuş. Atak evecan bir devrimci olan bu Osman. Okumak, öğrenmek için yanar tutuşur. Turgut aramıştır. Pek iyidir araları. Turgut da şimdi kızı atmış bizim odaya. Yatakta çırılçıplak. Kıskanıyor musun? Ne bok yerlerse yesinler. İnsanın kafasına takılıyor işte. Amerika'nın savaşa girmesi bugün asıl doğuda da nazeler çakılıp kaldılar orospu çocukları. Ne güzel söyledi Dinamo. Çok uzak ufuklara şimdi kar yağıyor. Bizim oda sımsıcaktır sobayı yaktılarsa. Şimdi Turgut, burası da buz gibi. Hep böyle soğukta çalışır Hüseyin usta. Yanında küllerin örttüğü bir küçük mangal. Ne vakit söndü kim bilir. Şu mumlu ipi çeken ellerine bak. Salt, sinir, kemik. Kavgaya da böyle girecek insanlar ki. Ayakkabıcılar, bir de tütün işçileri var devrimci kavgada bizde en çok. Başka işçi yok mu ülkede? Bunlar bizim çevremizdekiler. Neler vardır Türkiye'de, olmaz olur mu? Bunca yıllık parti, bu kadar fabrika var, bir sürü iş yeri, koca ülke. 20 milyonu geçmiş diyorlar. Türkiye işçi sınıfının kavgasında yarım saat demişti, 1 saat olacak neredeyse. Kız arkadan, dar sokaktan sıvışıp gitti belki. Hadi eyvallah Hüseyin abi, uğrarım gene. Yağmurda koşturarak eve girip de merdivenleri çekiniyormuş gibi ağır ağır çıkarken yüreği çarpmaya başlamıştı nedense. Gene açmazsa kapıyı. Çekip teyzeme giderim. Söylemem de. Beklesin hergele. Bıraktığı öte bir içeri alınmıştı. Kapıda aralıktı. İteleyip girdi. Boştu oda. Yatak toplanmış düzgün. Pardösüsünü asarken ayak sesine döndü. Turgut giriyordu elindeki havluyla kurulanarak. Kurulanmak da numarası. Yüzünü örtüyor gibi. Gülsün mü, gözlerini mi kaçırsın bilmiyor da araştırıyor sanki. Islanmadın ya. Aşmıştı suçluluğunu. Gülümseyerek bakıyordu. Elektriğe uzanıp yaktı Halil. Yalancıktan bir sataşmayla ıslanırız da yanarız da ne yapalım? Anamız bir kez sokağa atmış bizi. Amma yanıp konuştun enişte. Yüreğim dayanmayacak. Asık hava iyice dağılmıştı. Gülmeye başladı. Halil aynı yalancı kızgınlıkla tersledi. Başlatma eniştenden dedi. Karıları kızları sen akla sonra bize enişte. Ölçüyü tutturamamış, kıskançlığını ele verir gibi olmuştu söyleyiş biçimi. Yanlış bir yorumu önlemek ister gibi çabucak ekledi. Kimse görmedi inşallah dedi girip çıkarken. Güpegündüz kız getiriyorlar eve dediler mi? Öyle bir kazan kaynar ki duramayız buralarda valla. Halil gaz ocağını yakarken Turgut bir şeyler sezinlemiş gibi baktı. Çekingen gülümsedi. İkircikli kaldı bir, sonra dikeldi yavaşça. Bak dedi. Biliyorum kızacaksın. Anlatayım. Namussuzum suçum yok. Tutamamış gene gülmeye başlamıştı. Durmuş bakıyordu Halil. Şunun pis sırıtışı. Kız mı ulan? Ne var şimdi kızacak? Anlatacak işte. İkircikli sırıtışıyla gene duralamıştı Turgut. Gazeteye uzanırken kocası filan da değilmiş dedi. Yani uzandığı gazeteyi iteledi eliyle. Yandaki sandalyeye oturup yüreklenmiş gibi baktı. Öyle bir durum oldu ki sen de olsan beni ne karıştırıyor bu? Bir şeyler seziniyordu ya tam kavrayamıyordu. Yoksa bir yıldır herif el sürmemiş kıza. Hangi herif? Şahin Efendi. İçinde bir lamba parladı birden. Süheyla'ydı demek. Acımadı mı herife ulan? Ağzından yavaşça dökülen bu sözleri kendi de yadırgamış gibiydi. Ne var acıyacak? Bir sessizlik çöktü. Gözleri pencerede dalgın kalmıştı Halil. Denize yağmur yağıyordu. Gemiler, küçük tekneler geçiyor boğaza yukarı. Üsküdar, Sultantepe gölge gibi yağmurun altında. Bir yıldır el sürülmemiş aşağıda kız. Ben de olsaymışım yaparmışım. Yapmaz mıydın? Neyini kıskanacağım? Düşünmüş de olsam ben hiçbir gün aklı şeyinde bu herifin... Demek ki bu kız da onu... Dalgın görünüyordu Turgut'ta. Başına bir bela çıkmasın dedi. Ondan korkuyorum. Bir yapıştı mı bunlar? Namussuzum istemedim dedi Turgut. Kıza da acıdım. Suçlamayı atlatmış, yüreklenmişti sanki. Bak ne oldu biliyor musun? Nazım'ın destanı koyduk ya, helada. Hani Bağdadi, kireçleri dökülmüş. Biraz açılmış geldi. Yokladım ki yok, düşün. İlgiyle dinliyordu Halil. Sonra çıkmış abdesthaneden. Bakmış kızın elinde kağıtlar. Demiş ki kız, yoksa uyduruyor mu oğlan? Niye uydursun? Dediği de doğru kızın. Büyüyü bilmeyen, büyüden korkmayan mı var bizim halkımızdan? Duvarlardaki delik deşiklere, eşik altlarına tıkıştırırlar büyü nesnelerini. Elini deliğe sokup da kurcalayınca, peki bizim olduğunu nereden bilmiş? O da söz mü şimdi? Bizden başka kime yakışır o temiz daktilo yazıları? Turgut söyleyip söylememek arasındaydı sanki. Kızarıp gülümsedi. Şimdi bir şey diyeceğim, dalga geçeceksin benimle dedi. Söyle ulan dalgası mı kaldı? Gözlerini dikip bir süre baktı Turgut. İkircikliğini yenmiş gibi birden. Boş kız değil bu dedi. Halil önce parlayacak, çıkışacak gibi dikeldi. Tutamadı, güldü yavaştan. Bir sinir boşalımına düşmüş gibi kahkahayla gülmeye başladı. Turgut da gülmeye vurdu ya, bozulmuştu. Gül sen dedi. Biliyordum böyle olacağını. Ama namussuzum. Partili olmasın. Kahkahalarla gülerken Halil'in bir ara ağzından nasılsa çıkarıverdiği sözcüklerle Turgut da kaptırdı kendini. Epey süre sonra durulabildiler. Halil kalktı. Vallahi iyice sapıtacağım bu gidişle dedi. Her yattığın karı kız devrimci olup çıkıyor. Bozulmuştu Turgut. Sen bokunu çıkarıyorsun asıl dedi. Boş kız değil dedik mi devrimci mi oluyor hemen? Gergin bir sessizlikte bekleştiler bir süre. Üstünlüğü ele geçirmiş gibi Turgut aldı gene. Böyle bir mahalle kızı Nazım'ın şiirlerini biliyor. Kaç tane vardır? Nazım'ın şiirlerini mi biliyor? Halil iliştiği sandalyeye yaslanmış bakıyordu. Turgut yüreklenmişti. Çanakkale'li bunlar biliyorsun dedi. Nereden bileceğim? Türkü söyler ya Çanakkale içinde diye. Yanık sesi. Öğretmen okulunda bir kız varmış çapada. Yakını olurmuş bunun. Bütün Nazımları bilirmiş dediğine göre. Mahallede bunlara da okurmuş Çanakkale'deyken. Etkisini yoklamak için duralayıp kalktı bir. Gülümseyerek aldı gene. Kayık iner, kayık çıkar diyor. Aklında öyle kalmış. Onu söylüyor. Anlamamıştı Halil. Kayık iner, kayık çıkar. Bahri Hazeri diyor bu. İniyor kayık, çıkıyor kayık. Güldü. Turgut da gülmeye başladı. Başarmıştı demek. Gerginliği atlatmanın sevinciyle bana yüklenme yahu enişte dedi. Zaten öyle üzgünüm ki namussuzum. Belli. Sinsi bir alayla bakıyordu Halil. Turgut bir şey diyecek oldu. Bakışlarındaki iğneli alaya diretememiş gibi gülüverdi. Ulan ne namussuz herifsin sen dedi başını sallayarak. Biz namussuz olduk. Kayık iner kayık çıkar. Turgut daha çok gülmeye başlamıştı ki Halil aldı. Bırak şimdi dedi. Sürdürecek misin? Kız bırakmazsa ne olacak? Yağ lekesi gibi dağılır bilesin. Koca karının diline, sonra bütün eve, bir de kocasına. Tamam. Turgut da düşünceliydi. Sıkıntılı gibi sağa sola baktı. Kalkıp pencere önüne gitti. Dikelip kaldı öylece. Sıkılamak gereğini duymuştu Halil. Vallahi öyle bir rezillik olur ki. Sinirli güldü Turgut. Akşam gazetelerine manşet oluruz, kötü mü? Derder Şahin karısıyla oynaşını usturayla doğrayıp namusunu temizledi. Sen dalga geç. Şakaya gelmez bu iş. Gerçekten de Turgut'un söyledikleriyle cız etmişti yüreği. Ne çok seviyordu bu oğlanı. Ölüme gidilir bununla demişti bir gün. O Şahin Efendi'nin ben kalktı. Atlatmak ister gibi şekeri bardakları çıkarırken hadi bir şeyler yiyelim dedi. Takılmış gibi duraladı birden. Şiirler nerede? Turgut afallar gibi oldu önce. Duraladı. Onda dedi, kızda. Ben saklayayım dedi. Ben de... Söyleyecek söz bulamamış gibi kalmıştı gene Halil. Masaya bıraktı elindekileri, yaklaştı Turgut'a. Yahu sen! Kaldı sonunu getiremeden. Birden dikeldi Turgut'ta. Taktın ya kafanı bir kez dedi. Tamam. Biz de aptal değiliz herhalde. Uzun uzun konuştuk diyoruz sana. Dinlemiyorsun ki. Konuştunuz demek. Daha da dikeldi Turgut. Evet konuştuk. Halil ağzından kötü bir şey çıkmasını önlemek ister gibi dolaba dönüp zeytin kavanozuna uzandı. Güç tutuyordu kendini. Dinini, imanını, geçmişini siktiğimin hergelesini aç şimdi ağzını. Senin gibi amsalak herifle yola çıkacağız da. Ulan sen daha sikinin. Tövbe. Kendine bak oğlum sen. Deli değil ya bu oğlan. Belki de doğru dediği. Kızdan yararlanıp bakarsın birçok şeyi saklatır. Olmaz mı yani? Hani profesörün karısı varmış da Stalin hem karıyı hem de bildirileri filan saklatırmış ya kocasının yastığının içinde mi ne? Stalin çünkü bizimki. Aşağıda da profesör Şahin. Tutamadı güldü. Kayık iner, kayık çıkar. Gülmesi Turgut'u da sevindirmişti belli ki. Gerilen teller gevşemişti. Gene de kuşkuyla bekliyordu. Tam bir şey diyecekti ki merdivende ayak sesleriyle duraladılar. Kapı tıklatıldı hafiften. Turgut gidip açtı. Hasan'dı. Yanında sarışın, mavi gözlü, aşırı zayıflığından uzun boylu görünen gençten biri vardı. Girdiler. Ortaköy'den Naim'miş, arkadaş. Yemek yemişler. Tahin helvasından aldılar birer parça. Çay içerlermiş. Naim arkadaş bizdendir dedi Hasan. Her zamanki çekingen sessizliğiyle. Abisini bilirsiniz, maruflardan. Dramalı İsmet. Hepimizin abisi. Bilmez miyiz dedi Halil. Nasıl İsmet abi? İyidir dedi Naim kızarır gibi gülümseyerek. Bazı işte, bazı boşta. Biraz duralayıp ekledi. İyidir işte. Turgut da güldü. Tekerleme. Bazı işte, bazı boşta, iyidir işte. Hasan çekingenliğini aşmış gibiydi. İsmet abi iyi de dedi. Naim arkadaş iyi değil. Halil ile Turgut nesi var gibisine bakıyorlardı. Renksiz yüzünü gene biraz kızartan bir gülümsemeyle ''Yok be yahu, büyütürsün'' dedi Naim. ''Ne varmış kötü olacak? Ben de iyiyim. Düşmandır kötü. Daha kötü olsun.''